Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 11. Ayrım. 8. Bölüm. Çok hızlısın. Ses akıcı, çekici ve neşeliydi. Onu bulduğunda sevgili Sean daha soğumamıştı bile. Çok etkilendim. Gelecek sefere daha hızlı olacağım. Eğer Tanrı isterse. Bu yarışma çok hoşuma gitti Teğmen. Sizin amacınıza ulaşma azminizi takdir ediyorum. O kadar çok takdir ediyorum ki bir sonraki aşamaya başladım bile. Buna hazır mısınız? Neden doğrudan benimle oynamıyorsun? Benimle oynap içeri. O zaman görelim bakalım kim kazanıyor. Ben yüksek güçlerin bana verdiği planı uyguluyorum. Bu hastalıklı bir oyun. Bunun Tanrı ile hiçbir alakası yok. Ben seçilmiş biriyim. Adam derin bir nefes aldı. Bunu anlayacağını ümit ediyordum. Bunu anlamanı istiyorum. Ama senin gözlerin kör olmuş. Çünkü sen dünyevi beğeni ve sorumlulukları ruhani olanlara tercih ediyorsun. McNabb, Eve'in kendisine diktiği delici bakışlar altında kendi kendine söylenerek düğmelere basıyordu. Komik, senin o iki adamı parçalamanın hiçbir ruhani yanını göremiyorum, dedi Eve. Benim de sana söyleyecek bir şeyim var. Bölüm 2, ayet 3. Başkalarının yaptıklarını yargılamana rağmen aynı şeyleri yaparken sen Tanrı'nın adaletinden kaçabileceğini mi zannediyorsun? Onun sözlerini bana karşı kullanmaya nasıl cüret edersin sen? Ben onun adaletinin meleğiyim, onun öfkesinin kılıcıyım, onun hükümlerini iletmek için doğdum ve yetiştim. Neden bunu görmeyi, kabul etmeyi reddediyorsun? Ben senin ne olduğunu çok iyi görüyorum. Bir gün benim önümde diz çöküp kan ağlayacaksın. Yalnızca bir kadının anlayabileceği keder ve ümitsizliği öğreneceksin. Eve tekrar bilgisayarın üzerine abanmış, alçak sesle küfreden McNabb'e baktı. Rourke'a ulaşabileceğini mi sanıyorsun? Kendine çok güveniyorsun. Seni bir sinek gibi ezer o. Bunu konuştuk onunla ve çok güldük. İstediğim anda onun kalbini çıkartabilirim. Adamın sesi değişmişti. Şimdi çok öfkeli ama inler gibi çıkıyordu. İspatla bunu. Seninle karşılaşmaya hazır. Yerini söyle. Uzun bir sessizlik oldu. Beni bu şekilde yolumdan çıkarabileceğinizi mi zannediyorsun? Yasak meyve sunan bir başka Havva, öyle mi? Ben koyun değil, çobanım. Bu görevi kabul ettim. Kararları da ben veririm. Ses pek kontrollü değildi. Hayır diye düşündü Eve. Kendini kontrol etmek için savaşıyor. Öfke ve ego. Bunlar Eve'in adamla ilgili anahtarlarıydı. Bence bunu riske edemeyecek kadar korkaksın. Hastasın sen. Her iki eliyle de bir halt beceremeyen, zavallı bir korkak. Orospu, fahişe polis. Senin gibi kadınların bir adama neler yaptığını biliyorum. Bir somun ekmeğe bir fahişe bulabilirsin. Ama ihanet bir adamı hayatının sonuna kadar takip eder.
Bir şeyler bulmak üzereyim, diye fısıldadı McNabb. Bulacağım. Onu konuşturmaya devam et.
Sana seks önermiyorum. Zaten senin o konuda pek başarılı olacağını da sanmıyorum. Ama o fahişe önerdi. Hayatı için onurunu sundu. Ancak Tanrı onun idamını emretti. Onun istediği gerçekleşecek. Adamın elinde biri daha var. Eve'in bütün düşünebildiği buydu. Belki de çok geç kalmıştı. Beni sıkıyorsun dostum. Bilmecelerin çok sıkıcı. Neden asıl maça geçmiyoruz? Sen mi ben? Bakalım kim kazanacak? Tamamlanmadan önce 9 olacak. Sesi, ruhları kurtarmaya savaşan bir evangelistin sesi gibi güçlenmişti. Adam, intikam zamanı, dedi. Senin değil ama onun zamanı. Başka bir bilmece daha Teğmen, senin güzel ve dünyevi zihnin için. Güzel kızlar, güzel kadın olurlar ama fahişe olanlar her zaman fahişe kalırlar. İyi para verdiğinde koşarak gelirler. Bunu batıda bulacaksın, suçunu işlediği yılda. Ne kadar süre nefes alacağı hem ona hem sana bağlı Teğmen. Ama bir zamanlar şu anda bacaklarını açtığın adama bacaklarını açmış bir orospuyu kurtarmak istiyor musun? Hamle sırası sende ve yayını kesti. Yayın her yerden yansıyor. Cehenneme bile gitmiş ve geri gelmiş. Allah kahretsin. McNabb Sert bir hareketle saçlarını geri itti ve parmaklarını esnetti. Onu Orion'da yakaladım. Sonra Stockholm'e, oradan Vegas 2 gezegenine ve oradan da Sydney'e gitti kahrolası. Onu bulamıyorum. Bu aletler yetmiyor. O New York'ta dedi Rourke. Geri kalanı sis perdesi. Evet, çok güzel bir sis perdesi doğrusu. Eve, McNab'i umursamadan Rourke'a konsantre oldu. Kocasının yüzü solgun ve gergin, gözleri buz mavisiydi. Onun elinde kim olduğunu biliyorsun.
Evet,
Jenny O'Leary. Onunla 2 gün önce konuşmuştum. Dublin'de barmenlik yapıyordu bir zamanlar, şimdi Wexford'da bir pansiyon işletiyor. Orası İrlanda'nın batısında mı? Rourke başını olumlu anlamda sallarken Eve ayağa kalkmıştı. Parmaklarını saçlarının arasından geçirdi. İrlanda'ya gitmemizi isteyemez. Bu doğru olmaz. Onu burada bir yerde tutuyor, bizi burada istiyor. Benim İrlanda'da bir yetkim yok ki. O işin başında beni görmek istiyor. Şehrin batı yakası diye önerdi Peabody. Evet, bu olabilir. Batı yakası. Suçunun yılı diye ekledi Eve, Rourke'a bakarak. 43. 2043. Batı 43. sokak o zaman. Oradan başlayacağız. Hadi gidelim Peabody. Seninle geliyorum. Eve bir şey söyleyemeden Rourke bir elini Eve'in koluna koymuştu bile. Gelmek zorundayım. McNab, bu numarayı ara. Bir karta bir tele bağlantı numarası yazmak için döndü. Nibi iste. Ona bir 60K izleme ve gözetim ünitesi ve ayrıca 7500 MTS bulmasını ve en iyi teknisyeniyle buraya yollamasını, getirdiklerini karımın ofisine kurdurmasını söyle. 60K diye bir makine yok diye karşı çıktı McNab. 6 ay sonra olacak. Bazı test ünitelerimiz var.
Allah kahretsin! 60K ha!
McNab neredeyse zevkten titriyordu. Teknisyene ihtiyacım yok, ben hallederim. Yine de bir kişi yollasın. Öğlene kadar çalışır hale gelmesini istiyorum. Yalnız kaldığında McNab elindeki karta baktı ve içini çekti. Para yalnızca her kapıyı açmıyor. Resmen kırıyor ya. Eve direksiyona geçti ve kapılar kapanır kapanmaz da ileri atıldı. Peabody, Batı 43 sokakta evsiz serserilerin kaldığı ve LE yuvalarının bulunduğu yerleri araştır. Lisanslı eskortlar mı? Anladım. Peabody kişisel el bilgisayarını çıkardı ve işe koyuldu. Onun bir fahişe ortamında ölmesini istiyor. Ne kadar berbatsa o kadar uygun olacağını sanıyorum. Rourke, 43. sokakta bu tanıma uyan bir mülkün var mı? Rourke başka bir zaman olsa bu soruyla dalga geçerdi. Kendi el bilgisayarını çıkardı ve bilgi istedi. Batı 43'te 2 binam var. Biri üstünde apartman daireleri olan bir lokanta. Küçük aile üniteleri, %100 dolu. Diğeri küçük bir otel, halka açık bir barı var. Yenilenme programı kapsamına alınmış. Adı? Batı yakası. Peabody, Eve 7. caddeyi geçti ve Manhattan'ın alt ucuna doğru yol aldı. Arabaların kornalarını, yayaların küfürlerini önemsemeden kırmızı ışıkta geçti. Peabody diye tekrarladı. Üzerinde çalışıyorum. Burada işte. Batı yakası 522 Batı 43. sokak. Alkol tüketimi ve özel sigara odaları için onaylı. Otel lisanslı eskortlar için onaylı. Eski sahibi J.P. Felix. Ocak 2058'de tutuklanmış. Kod 752 ve kod 821'i ihlalden. Lisansı olmadan canlı seks oyunları düzenlemek ve lisansı olmadan kumar oynatmak. Mülke New York şehri el koymuş ve Eylül 2058'de açık artırmada satmış. Rourke Endüstrileri tarafından satın alınmış ve şu anda koda uygun çalışıyor. 522 diye mırıldandı Eve 43. sokağa dalarken. Binayı biliyor musun Rourke? Hayır. Zihninde Jenny'yi daha önce tanıdığı gibi görebiliyordu. Güzel, pırıl pırıl ve gülerken. Satın alma elemanlarımdan biri binayı gezdi ve açık artırmaya katıldı. Sadece kağıtları gördüm. Rourke aracın camından dışarı bakarken, küçük bir çocuğun oyun kağıtlarıyla tezgah kurduğunu, daha büyük bir çocuğunsa polislere ve droidlere karşı gözcülük yaptığını gördü. Çocukların yaptıkları işten iyi para kaldırmış olmalarını diledi. Mimarlarımdan biri yeni planlar üzerinde çalışıyor diye devam etti Rourke. O planları da görmedim. Önemli değil. Eve aracı durdurdu ve 522'nin önünde ikinci sıraya park etti. Döndüğünde aracını tek parça halinde bulmasına yardımcı olacak New York polisi işaretini araca astı. Önce ön büroya gidelim bakalım resepsiyonist ne söyleyecek. Eve barı geçerken otel kapısının güvenlik plakasının kırık olduğunu fark etti. Lobi karanlıktı. Bir kenarda sadece yeşilden sarıya dönmüş zavallı bir bitki duruyordu. Resepsiyonu çevreleyen kalın cam kafesin üstü çiziklerle doluydu. Kafesin kapısı açıktı ve görevdeki droid hizmet dışı kalmıştı. Bunu anlamak kolaydı. Droidin bedeni bir sandalyeye çökmüştü, kafası masanın üzerindeydi. Kahrolası, buradaymış, belki hala buradadır. Eve silahını çıkardı. Kat kat ilerleyip kapıları çalacağız. Cevap gelmezse içeri gireceğiz. Rourke, droidin başının altındaki bir çekmeceyi açtı. Ana şifre. Eliyle ince kartı havaya kaldırdı. İşleri kolaylaştırır. Tamam, merdivenleri kullanalım. Birinci kattaki bütün odalar neredeyse boştu. Sersemlemiş gözlerle bakan lisanslı bir eskort buldular. Kadın hiçbir şey görmemiş ve duymamıştı. Polisler tarafından uyandırılmaktan duyduğu memnuniyetsizlik yüzünden anlaşılıyordu. İkinci katta çılgın bir partiden geriye kalanları buldular. Yasa dışı bazı uyuşturucular, terk edilmiş oyuncaklar gibi yerlerdeydi. Duvarları grafitilerle kaplı üçüncü kata giden merdivenlerde çocuğu buldular. Yaklaşık 8 yaşında gösteriyordu. Zayıf ve soluk tenliydi. Yıpranmış spor ayakkabılarından parmakları görünüyordu. Sağ gözünün altında bir çürük, kucağında gri bir kedi yavrusu vardı. ''Sen Dallas mısın?'' diye öğrenmek istedi ufaklık. ''Evet. Neden sordun?'' ''Adam seni beklememi söyledi. Bana beklemem için 2 kredi verdi.'' Eve çocuğun yanına çömelirken kalbinin atışları hızlanmaya başlamıştı. Oğlandan yükselen kokular onun uzun zamandır banyo yapmadığını belli ediyordu. ''Hangi adam?'' ''Bana beklememi söyleyen adam. Beklersem ve sana ezberlediğim şeyi söylersem senin de 2 kredi vereceğini söyledi.'' ''Ezberlediğin neyi?'' Ufaklığın gözleri kadının yüzünde dolaştı. ''Bana 2 kredi daha vereceğini söyledi.'' ''Elbette tamam.'' Eve elini cebine daldırdı. Sesinin tonunu yumuşattı. Rahat bir ifadeyle gülümsemeye çalıştı. ''Peki, nedir söyleyeceğin?'' diye sordu çocuk krediyi alıp avucunun içinde saklarken. ''O dedi ki...'' Oğlan gözlerini kapattı ve ezberden konuşmaya başladı. ''Bu üçüncü ama sonuncu değil. Çabuktun ama yeterince hızlı değildin. Ne kadar parlak olursan ol, ne kadar çok paran olursa olsun, İrlanda'nın piçleri geçmişlerinden kaçamazlar. Amin.'' Çocuk gözlerini açtı ve sırıttı. ''Doğru söyledim. Ona doğru söyleyeceğimi söylemiştim.'' ''Ne güzel. Eğer burada kalırsan sana 2 kredi daha vereceğim. Peabody.'' Eve boşluğa ulaşana kadar bekledi. ''Çocukla ilgilen, çocuk koruma servisini ara, sonra da ondan adamın tarifini alıp alamayacağına bir bak. Rourke, benimle gel. Üçüncü kurban, üçüncü kat.'' Sonra kendi kendine, ''Üçüncü kapı.'' diye ekledi. Eve silahını kaldırarak sola döndü. Kapıya hızla vurdu. İçeriden müzik sesi geliyor. Eve başını eğerek müziği tanımaya çalıştı. Bir İrlanda şarkısı, bir dans müziği. Jenny dans etmeyi çok sever. O içeride. Rourke kımıldayamadan Eve kolunu uzatıp onu engelledi. ''Geri çekil. Söylediğimi yap.'' Eve kilitleri açtı ve eğilerek içeri girdi. Dans etmeyi seven barmen kadın lekeli tavana bağlı bir sicimin ucunda asılmıştı. Parmak uçları düzgün durmayan taburenin yüzeyini yalıyordu. Sicim boğazını derin bir şekilde kesmiş, göğüslerinin üzerine kan akıtmıştı. Olay o kadar tazeydi ki etrafa kanın bakır kokusu yayılıyor ve kadının beyaz teni kandan parlıyordu. Kadının sağ gözü gitmişti. Sicimi çekiştirmekten parçalanmış ve kanamış parmakları iki yanından sallanıyordu. Taburenin altındaki küçük alet neşeli bir müzik çalmaya devam ediyordu. Yüzü bu vahşi ölüme çevrilmiş olan Meryem heykeli yerdeydi. ''Kahrolası! Piç herif orospu çocuğu!'' Rourke'un bakışları kararmıştı. Eve'i kenara iterek ileri fırladı.
Eve onu engellemeye çalışırken neredeyse dizlerinin üzerine düşüyordu.
Yolumdan çekil.
Rourke'un gözleri çekilmiş bir kılıç gibi keskin ve soğuktu.
Lanet olasıca yolumdan çekil.
Hayır. Eve düşünebildiği tek şeyi yaptı ve onun ağırlığını bozarak duvara doğru itti ve dirseğini kocasının boğazına dayadı. Ona dokunamazsın, beni anladın mı? O gitti, yapabileceğin hiçbir şey yok. Bu benim işim. Bana bak Rourke, bana bak.
Rourke, Eve'in sesini güçlükle algılayabildi. Ama gözlerini odanın ortasında asılı duran kadından zorlukla çekip karısının gözlerine baktı.
Şimdi benim ona yardım etmeye çalışmama izin vermelisin.
Eve ses tonunu yumuşattı ama tıpkı diğer kurbanlarla konuştuğunda olduğu gibi sesindeki kararlılık kaybolmamıştı. Kocasına sarılmak, yanağını onun yanağına dayamak istiyordu. Ama bunun yerine dirseğini Rourke'un nefes borusundan kaldırmadı.
Cinayet mahallini kirletmene izin veremem. Senden dışarı çıkmanı istiyorum.
Rourke tekrar nefes almaya başladı ama ciğerleri yanıyordu. Gözleri etrafı daha iyi seçmeye başlamıştı ama köşeler hala hareketsiz ve karanlıktı. Taburayı orada bırakmış. Onu sadece ayak parmaklarının ucuyla dokunabileceği ve dengede kalabileceği taburenin üzerinde bırakmış. Taburenin üzerinde kalabilecek kadar gücü olduğu sürece yaşayabilecek şekilde. Nefes almakta zorlanmış olmalı. Kalbi haddinden fazla çalışmış. Yaraları canını yakmış ama dengede kaldığı süre kadar yaşamış. Çok savaşmış olmalı.
Eve dirseğini indirdi. Ellerini kocasının omuzlarına koydu.
Senin hatan değil. Sen bir şey yapmadın.
Rourke bakışlarını kaçırdı ve kendini eski arkadaşına bakmaya zorladı.
Bir zamanlar birbirimizi sevmiştik, dedi alçak bir sesle. Kendimize göre, özensiz bir şekilde ama birbirimize ihtiyacımız olanı vermiştik bir süre için. Ona dokunmayacağım. Ayağının altından çekileceğim.
Eve geriye çekilince Rourke kapıya doğru yürüdü.
Eve bakmadan konuşuyordu. Bu adamın yaşamasına izin vermeyeceğim. Onu sen bulursun veya ben. Onun yaşamasına izin vermeyeceğim.
Rourke? Rourke sadece başını salladı. Gözleri buluştuğunda onun bakışlarından okudukları Eve'in kanını dondurdu. O şimdiden bir ölü.
Eve, kocasının gitmesine izin verdi. En kısa sürede onunla konuşmaya kararlıydı. Gözlerini sıkıca kapatarak bir kere sertçe titredi. Sonra tele bağlantısını çıkardı ve Peabody'ye alan kitini getirmesini söyledi.
11. ayrımın sonu. Sayfa 138. Devamı 12. ayrımda.